Ayrım 9.
Mürsel bir koltuğa oturdu, içini çekti. Pek atletik bir yapıya sahip değildi. Bütün günde ayakta kalmıştı. Güneş tutulması bana aynı zamanda Wooly'yi da düşündürdü. Evet, Wooly'ye dönelim. Claude'un yüzünde çarpık bir pernod sırıtışı belirdi. Dur, tahmin edeyim. Güneşin kara suratı sana onu hatırlattı. Onun balta girmemiş ormanlarda yaşayan atalarının kullandığı kokuları hiç bilmediğimizi düşündün. Ahmak, benim aklıma gelen şey, gerçi seni hiç ilgilendirmez ama, Wooly'nin söylediği bir sözdü. Wooly bana bugün parfüm sanayini avucuna almış sentetik maddelerin hemen hepsinin petrol ürünü olduğunu söyledi. Ham petrolün fiyatı OPEC ülkelerinin keyfine kalmış. Wooly diyordu ki, Araplar güvenilmez insanlar olduğuna göre, Orta Doğu'nun encamı da hiç belli olmadığına göre, günün birinde petrokimya ürünlerinin doğal maddelerden bile daha kıt ve daha pahalı olması mümkün. Yeni baştan çiçeklere göz atmamız gerektiği kanısındaydı. Claude temel olarak sağlam bir düşünce dedi. Değerli bir düşünce. Bunu anlamak için ayılmam da gerekmez. Siktir et Arapları zaten. Canları cehenneme. Ha tavşan? Ama benim anlayamadığım şey o tezgahtar kızın bunu nasıl anlatabildiği. Yani nasıl anladım ne dediğini Güneyli Zenci aksanıyla konuşmuyor muydu? Marcel önce kuzenine sonra tekrar pencereden dışarıya baktı. Belki de gün boyu baktığı o görünmez tanrısal ayak izini tekrar gördü. Zorluk çekmedim dedi. Wooly bana bunları İngilizce söylemedi ki. Kusursuz bir Fransızca konuşuyordu. Angel Wurzel, Mon Amour. 2. Chomolungma'nın eteğinin altını gözetlerken. Öğleden sonra saatleri birbirini izlerken gölgelerimiz de uzar. Geceleri karanlıkta biz kendimizde gölge oluruz. Bu bugün de o zaman da hep böyleydi. Yalnızca eski günlerde insanlar bunun farkındaydı, hepsi bu. Eski günlerde dünya dindardı, ilgi doluydu. Kudra geldiğinde Alobar 20 yıldan beri Lamaların manastırındaydı. Kudra oraya erkek çocuk kılığında geldi. Lamalar onun kız olduğunu hemen anladılar ama yine de onu taş taşıma işine yolladılar. Duvar yapımında bir saat kadar çalışmıştı ki Alobar da anladı onun kadın olduğunu. Gölgesinden mükemmel bir incelikle sıyrılmıştı. Gölgeler insan üzerinden sıyrılıverir. Ona ele veren ise kokusuydu. Akşam çaylarını soğuk ırmağın kenarında içtiler. Duvar inşaatının gözetimini yapan Lama, işçilerin soyunup suya girmelerini, biraz keyiflenmelerini önerdi. Alobar bu öneriyi destekledi. Çıplak bir kadın görmeyeli çok olmuştu. Titremekte olduğunu hissediyordu. Kudra yürümek istemedi, Lama diretti. Haydi oğlum dedi, herkes yıkanmazsa o duvar yıkılır sonra. Yüksek dağlarda bela rüzgarı esmek üzereydi. Sonunda oğlancık Alobar'a koştu. Alobar o anda suya doğru yürüyordu. O telaşla fısıldadı. Yardım et bana lütfen, tanımadın mı beni? Tabii tanımamıştı. Çıplak da olsa tanımazdı zaten. Son gördüğünde 8 yaşındaydı Kudra. Bana yabancı dilde bir at takmıştın. Ren diyordun. Küçük Renna diyordun galiba. Kudra gülümsedi. Hiç yaşlanmamışsın biliyor musun dedi. Alobar'ın ayak bilekleri çevresindeki buz gibi su cinsel organının kendi içine çekilmesine yol açıyordu. Utandı. Arkasına dönmek istedi. Bu belalı bir hataydı. Kudra onun koluna sarıldı. Hatırlamıyor musun beni pancar yemeye ikna etmeye çalışmıştın. 9 gezegenimiz arasında Satürn neşeli olanıdır. Ağaçlarımız arasında da komedyen olan palmiyedir. Kuşlardan palyaçoluk ördeğin tekelindedir. Meyvelerden ve sebzelerden domates, Shakespeare'in ödlek palavracısı Falstaff'ı oynayabilir. Şakacı olan muzdur. Ama Hamlet ya da Macbeth rolü için pancar biçilmiş kaftandır. Daha vejeteryan olan Hindistan'da pancar pek seyrek yenir. Çünkü rengi insana kanı hatırlatır. Defol lanet olası Mangel Wurzel. Alobar hatırlıyordu. Dumanı gördüğü andan itibaren tedirgin olmuştu. Böyle sıcak bir günde kendisi ancak solucan gibi santim santim ilerleyebiliyordu. Ortalık öylesine pırıl pırıl aydınlıktı ki gözleri gölge bulabilmek için göz kapaklarının gerisine saklanmak istiyordu. En azından güneş batana kadar bekleyebilirdi meşale yakanlar. Ama Ganj'ın suladığı bu ovada insanın teri gündüz olduğu kadar gecede boşalır, hiç durmak bilmezdi. Alevlere yaklaşırken bunları cenaze için toplanan matem grubunun taşımakta olduğunu anladı. bir dal ya da çalı ardına gizlenmek için ek bir sebepti bu. Batı'dan gelen bu gezginin cenaze konularında biraz çekingen olması hiçbirimizi şaşırtmamalı. Nice musonlar görmüş, bunlardan pek azını unutabilmiş olan yol cenaze meydanının birkaç metre ötesinden geçiyordu. Üstelik ne yazık ki yol kenarındaki yeşillikler arasından alabarın kulağına sinsi tıslama sesleri gelmekte, yoldan bir yere sapmamasının daha iyi olacağını anlatmaktaydı. Az sonra kendini beyazlara bürünmüş cenaze grubunun arasında tatsız bir geleneğe istemeden tanıklık etmeye hazır buldu. Nehre yakın yere dört uzun sırık dikilmiş, üzerine dört kalın kalas çakılmıştı. Bu kalasların üstüne kütükleri ortada boşluk kalacak biçimde yerleştirmişlerdi. O deliğe kesilmiş odun ve reçine dökülmüştü. Kütük yığınının çevresine ve üzerine kuru dallar yerleştirilmişti. Bunlar hemen alev alacak türdendi. Oracıkta yatıp bekliyorlardı. Tepe bir çardak gibiydi. Üstü otlarla örtülüydü. Genel izlenim bir kulübeyi andırıyordu. Hiçbir sigortacının asla uğramayacağı türden bir kulübe, ölüm için kurulmuş bir stüdyo daire. Ceset karenin tam orta yerine konmuştu. Kütüklerin üzerindeydi. Ölü adam durumu göz önüne alınırsa oldukça rahat görünüyordu. Ölülerin her zaman dirilerden daha kendine hakim görünmeleri, alabarı felsefi açıdan oldukça rahatsız etmekteydi. Ama birkaç dakika sonra yanıp kararmaya başlayacağı, unutkan Foyle'nin hep ocakta unuttuğu ekmek somunlarına benzeyeceği ortadaydı. Alabar bunu düşününce canı daha bir hızla uzaklaşmak istedi. Birkaç adım attığı anda yolu bir kafile tarafından kesildi. Bunlar da boynuna çiçekten gerdanlıklar geçirilmiş bir kadını cesedin yanına getiriyorlardı. Kafile geçer geçmez Alabar oradakilerden birine bu kadının dul kalan kadın olup olmadığını sordu. Yabancı başını evet anlamında sallarken kadın yavaşça fakat kararlı adımlarla ölüm ateşinin kapısına ilerledi. Bir Brahman onu izledi. Meşalelerden birini ona uzattı. Kadın onunla karenin her bir köşesini tutuşturdu. Sonra Alabar'ın dehşet dolu bakışları altında kendi de ölümün yanına uzandı. Bunu sakin bir rızayla yaptığı belliydi. Zekayla olmasa bile rızayla. Önce kütüklerin arasından yükselen cehennem alevlerine sakin sakin baktı. Ama az sonra sıcaklık iyice artıp yanmanın verdiği acılar başlayınca bir çığlık attı. Doğrulup mezarının içinde oturdu. Brahmanlar yanlarında taşıdıkları uzun bambu sopalarla onu dürtüklediler. Belki dul kadın yarı yolda ölen erkeğin yanında dul eşinin de yakılması geleneğine olan inancını yitirir diye taşıyorlardı o sopaları. Kadını tam bir panik sardı. Sopaları yana itti, ateş karesinden dışarı sıçramaya uğraştı. Brahmanlar sopalarıyla çatıyı onun üzerine çökerttiler. Ama fazla ısınan adrenalin ona insanüstü bir güç veriyordu. Kadın alevlerle kaplı tahtalardan atlayıp koşmaya başladı. Sarısından dumanlar tüterek nehre doğru gidiyordu. Brahmanlar ona yetişip itişe güreşe onu tekrar eski yerine getirdiler. Ateş artık gümbür gümbür ötüyordu. Kadın papazlarla boğuşurken kalabalık bağırıyor, haykırıyordu. Alabar kadının tarafını tutanın bir tek kendisi olduğunu şaşırarak gördü. İşe karışmak için pek tedbirsiz bir içgüdüyle bıçağını çekerken üç sağlam Brahman kadının pençeleriyle yapıştığı topraktan sökmeyi başardılar. O cehennemin orta yerine attılar. Kadın bir dakika boyunca mücadele etmeyi sürdürdü. Sıcak dalgalarını çığlıklarıyla yardı durdu. Ama Alabar ateşin yanına vardığında kadın artık oradaki diğer kütükler kadar sessiz ve sakindi. Alabar cenazeye katılanları kaba bir hareketle kenara itti. Havada dolaşan yamyamca kokulara karşı burnunu tıkadı. Nilüfer gerdanlıkları, katır tırnağı çelenkleri, pirinç ve süt dolu kaseleri döke saça, yırtık patlak çizmeleriyle tekmeler ata ata, bir fil gücüyle kendini cenaze alanından kurtardı. Onu hiçbir şey durduramadı. Ne Brahman lanetleri, ne ateşin o kolalı sıcağı, ne de yol üzerindeki kraterler ve kırmızı toz bulutları. Bu hızla kilometrelerce koşacaktı. Ama o sırada hıçkıra hıçkıra cenaze alanından kaçmakta olan küçük bir kız çocuğuna rastladı. Alabar kolunu küçük kızın omuzlarına sarıp onu avutmaya çalıştı. Taşıdığı battaniye dilinden ballı bir Hindistan cevizi dilimi bulup çıkardı. Bunu yatmadan önce yemek için saklıyordu. Kız almak istemedi. Az sonra hıçkırıkları biraz yatıştı. Başını Alabar'ın göğsüne yasladı. yapraklı bir mango ağacına vardıklarında artık alevler de dumanlar da görünmez olmuştu. Alover kızı oturttu, gözyaşlarını kuruladı. Ona dünyanın tüm inançlarına rağmen yine de yuvarlak oluşuyla ilgili şarkısını söyledi. Kız sonunda tatlıyı aldı. Lokmalar arasında kendisinin cenaze grubuyla bir akrabalığı olmadığını, ailesinin bir işi için çıktığında onları tesadüfen rastladığını anlattı. Sonra sepetini açtı, içindekileri gösterdi. Bir düzine kadar üzeri toprak kaplı kırmızı kök. Pancar diye bağırdı Alobar. Amma da şanslısın. Dudaklarını şapırdattı. Bunlarla nefis bir akşam yemeği yersin. Kız yüzünü buruşturdu. Kimse yemez bu çirkin şeyleri dedi. Sonra ailesinin pancarları nasıl kaynatıp boyasını çıkardığını anlattı. Babası onu pancar toplamaya yollamıştı. Çünkü o boyayla pamuklu kumaş şeritlerini boyuyordu. Sonra kokulu çubuk ve külahları o renkli parçalara sararak satıyordu. Kız 8 yıl önce doğmuştu. Tüsü imal eden bir kastın üyesi olarak gelmişti dünyaya. Ganj dolaylarındaki kutsal yerlerde işler çok iyi olduğundan, ailenin de yalnızca iki çocuğu bulunduğundan, kendinden biraz büyük bir de abiyi vardı, bu tür işler sık sık ona da düşüyordu. Boya mı diye homurdandı Alobar, güzelin yiyeceği acı biçimde ziyan ediyorlar. Ama yakınması uzun sürmedi. Bu kızda pancar dolu sepetten daha ilginç bir şey vardı. Ren'in minyatür bir kopyasıydı sanki. Alobar ona ne kadar baksa bu duygusu o kadar güçleniyordu. Göz kapakları tıpkı Ren'inkiler gibi kalın, etli bir meyvenin kabuğu gibi dolgundu. Çenesinde aynı gamze vardı. Bir armudun kurt deliği gibi, burnu da tıpkısıydı. Ren gibi bunu da dudakları isteksiz ayrılıyordu birbirinden. Bir istiridye yatağını koruyan sular gibi geride duran parlak dişleri pek yavaş gösteriyorlardı. Kızın gözleri üzerine zekice şeyler yazılmış ışıklı parşömenler gibiydi. Alobar o yazıları okumayı pek umamazdı. Küçük kız Ren'den 2-3 ton daha koyu renkti. Çok daha ufaktı tabii. Ama o yine de ona Ren demekten alamıyordu kendini. Küçük Rena. 8 yıl önce şatosunu bırakıp kaçtıktan sonra kıskanç sihirbazın onu birkaç hafta sonra öldürdüğünü nereden bilebilirdi ki? Benim adım Kudra dedi kız. Kudra adım. Ren değil. Hem artık gitmem gerek galiba. Evet gitmen gerek diye kabullendi Alobar. Penisinin doğrulmaya çalışması onu hem şaşırtıyor hem telaşlandırıyordu. Ben de yoluma koyulmalıyım. Eliyle kuzeyi gösterdi. Söylentiye göre oradaki dağlarda ölümü yenmenin sırrını bilen öğretmenler yaşıyordu. Kudra'ya yolculuk planlarından pek az söz etti. Ama o zamanı geldiğinde bunları hatırlayacaktı. Pancarın yenilebilir şey olduğunu söyleyişini de hatırlayacaktı. Peşinden koşup onu omuzlarından yakalayışını, gözyaşlarını silişini, demin odunun başına gelenin asla onun başına gelmeyeceğine dair ağzından söz alışını da unutmayacaktı. Kemikler sabırlıdır, kemikler hiç yorulmaz ve hiç kaçmaz. Yıllar önce ölmüş bir adamla karşı karşıya gelirseniz, kemikleri yerli yerinde yatıyordur, memnundur, bekliyordur. Ama etleri gitmiş, onu yalnız bırakmıştır. Su da et gibidir, su hiç hareketsiz durmaz, hep bir başka yere gitmektedir. Tedirgindir, hareketlidir, konuşkandır, meraklıdır. Kapalı kavanozdaki su bile zamanla yok olur. Et de sudur, taşlar ise kemiktir. Doygundurlar, sabırlıdırlar. Güvenilir onlara. Söyle bana o halde Alobar. Ölümsüzlüğü elde edebilmek için suyla mı yoksa taşla mı rekabet etmelisin? Etine mi güvenmelisin, kemiklerine mi? Alobar lamaya bakmış, hiçbir şey söylememişti. Birkaç dakika sonra lama ona neden sessiz durduğunu sormuştu. Alobar su taşa bir şeyler söyler durur demişti ama taş cevap vermez. O günden sonra ona biraz saygı göstermeye başladılar. Kudra nehir kıyısında kim olduğunu açıklayınca Alobar hemen giyindi. Onu tutup uzaklaştırdı. Nereye götürüyorsun o çocuğu diye seslendin ama. Buraya gel taşınacak çok taş var. Alobar taşlar sabırlıdır diye karşılık verdi. Biliyorsun sanmıştım. Nehir yatağından otluk yamacı tırmandılar. Orada belki sırtlarını yaslayacak rahat bir yer bulur, birbirleriyle yarışan, hangisinin en uzun boylu olduğunu anlamaya çalışan dorukları seyredebilirlerdi. Kazanan Shomolungma'ydı. Dünya parmak ucunda yükselse Shomolungma'ya benzerdi işte. Yorgunluktan solgun, oksijensizlikten maviydi. Üzerindeki bitki örtüsünün yükseklikten başı dönmüş, yıkılıp aşağılara kaymıştı. Kafasının çevresinde sürekli olarak karlar döner dururdu. Apış arasındaki buzul hijyenik kadın bağına benziyordu. Bu olabilir mi diye sordu Alobar. Sen gerçekten Ganj kıyısında rastladığım o çocuk olabilir misin? Evet, çenendeki çukurdan anlıyorum. Sen olsun ya da onun erkek kardeşisin. Kudrat yorbanını başından çıkardı, bele kadar inen saçlarını döktü. Ceketinin düğmelerini açtı, belini bollattı. Cendereden kurtulunca memeleri yem aramaya çıkan deniz anaları gibi yukarı fırladılar. Kız rahatlayarak içini çekti. Alabarda keyiflenerek içini çekti. Belki de erkek kalsan daha iyi olurdu dedi. O neden? Buralarda kadınlar pek uğurlu sayılmıyor. Bir atasözü var. Köpek, çocuk ve kadın insana gelen her belanın köküdür. Sahi mi? Bir atasözü daha var. Kadın lafına önem verirsen evinin damını ot bürür. Öyle mi? Ota, bir atasözü daha var. Tamam tamam, vaziyeti kavradım. Üzgünüm. Belki de artık kadın olarak doğmaktansa hiç doğmamak daha iyi diye düşünüyorsundur. Ben de üzgünüm ama hiç de öyle düşünmüyorum. Düşünmüyor musun? O halde neden öyle giyinmiştin? Kudra domuz kılından bir saç fırçası çıkardı. Dolaşık saçlarını taramaya başladı. Aslında saçları ipek gibi pırıl pırıldı. Şomolungma dağı parmak uçlarında birkaç santim yükselip bu siyah parıltı nereden geliyor diye görmeye çalıştı. Sanıyorum hayatta olmak bana her zaman zevk vermiştir. Kadın olayım ya da olmayayım. Bugünlerde de her zamankinden fazla zevkli buluyorum. Hikayemi dinleyecek kadar ilgi gösterecek misin yoksa evinin damını mı merak edersin? Alobar ilgi göstermeye karar verdi. Şomolungma'ya gelince o yine 29.028 kademlik normal boyuna dönmüştü. O ilkbahar gününde yamaçlarında 68 çift kar leoparıyla 11 çift yeti çiftleştirmişti. Birbirini tanımaya uğraşan bir erkekle bir kadın umurunda mıydı onun? Kudra o cenaze yerinde gördüklerinden sonra haftalarca kabus görmüştü. Yatağında debeleniyor, bağırıyor, tüm aileyi uyandırıyordu. Bazı geceler ona ninniler söylüyor, sıcak süt veriyorlardı. Ama bazı gecelerde sinirlenip tersliyorlardı. Teyzesi onu avluda ineğin yanında yatırmakla korkutmuştu. Ama babası da ineği dinlenme sırasında rahatsız etmenin kabalık olacağını söylüyordu. Annesi anlayış gösteriyorsa da karabasanların nedenini anlayamıyordu. Dul kadınların ölü kocayla birlikte yakılması her zaman uygulanan normal bir gelenekti ne de olsa. Kudra da böyle bir sahneyi önünde ilk defa görüyor değildi ki. Ama kadın kaçtı diye hıçkırıyordu Kudra. Aptal bir kadınmış dedi annesi. Dulluk yaşamı ateşten beterdir. Babası da kötü korkak bir kadın diye söze karıştı. Karı koca bir tek bütündür. Ebediyet onların bir arada olmasına bağlıdır. Dul kadının kurban edilmesi kocasının ebediyetini kahramanca kurtarır. Şiva'ya şükürler olsun. Babası genellikle böyle ruhani öğütlerini Kudra'nın ağabeyine saklardı. Günün birinde sana dul kadın hayatını anlatacağım dedi annesi. Zamanla kötü rüyalar kesildi. Ama aylar sonra bir gün annesiyle babası bir cenazeden döndüklerinde Kudra kendini tutamadı. Kadın kaçmaya çalıştı mı diye sordu. Babası yüzüne bir tokat attı. Ne olursa olsun ateşli rüyaların sonu gelmişti artık. Kilden yapılmış, maviye boyanmış odalarda daha tatlı görüntüler canlanmaya başladı. Bu son mevsiminin başında deniz tarafından bulutlar yuvarlana yuvarlana taşıdıkları suları pirinç tarlalarına boşaltmaya gelirlerken Kudra da tuzsuz törenine katıldı. 5 gün boyunca her gün tek başına tuzsuz yemek yiyip daha önce eliyle ektiği buğday ve arpaların yeni çıkan başaklarına tapıyordu. Bu tören onu psikolojik bakımdan hayattaki rolünü hazırlama amacına yönelikti. Eş ve anne olmaya, çocuklarını emzirip onlara bakmaya, kocasına, kocasının akrabalarına da bakmaya. Yapı olarak ilahi sayılan bir evrende, kutsal hayvanların kutsal ağaç gölgelerinde, kutsal bitkileri çiğnediği, kutsal nehirlerin, tanrısal dağların koynundan fırlayıp aktığı bir yerde, elbette ki hayat vermek güzel ve önemli bir şeydi. Kudra bebeklere bakmaktan zevk alıyordu. Bebek yapmak konusu ise onu belirginlikten uzak, gıdıklayıcı bir biçimde heyecanlandırıyordu. 8 yaşında olduğu halde yassı ekmek pişirmek çoktan öğretilmişti ona. Küreli yahniyi de yavaş yavaş öğreniyordu. Tüm acıları ve kokularıyla. Ama onun en keyiflendiği zamanlar iş gereği kendisini mutfaktan atölyeye çağırdıkları zamanlardı. orada tütsü yapımına veya satımına şu ya da bu biçimde yardımcı olması gerekirdi. Macunla kına çiçeğini karıştırmayı, pirinçle mercimek karıştırmaktan çok daha fazla sevdiği gibi, sandal ağacı rendelemeyi de giysi yamamaktan daha çok sevmekteydi. Bunun nedenini pek düşünmüyordu. Yaşı büyürken tütsü işi de onunla büyüyordu. Kudra ev işlerine ayırdığı zaman kadar da aile işine zaman ayırmaya başladı. Buradan bir çelişki doğacağı aklına bile gelmedi. Yüreğinin nemli toprağına ekilmiş geleneksel arpa tohumlarından çıkan fidelere benzeyen bir çelişki. Kudra 12 yaşına geldiğinde erkek kardeşiyle birlikte babasının bir iş gezisine katıldı. 4 ay süreli bir geziydi. Kalküta, Delhi, Benares ve daha küçük pek çok kent gezildi. Budist pazarlarına sızılmaya çalışıldı. Çünkü Budistler tütsüleri Ganj dolaylarındaki Hindulardan daha fazla kullanmaya başlamışlardı. Bu gezi küçük kızı iyice afallattı, çok değiştirdi. Burnu yırtılmış bir kızlık zarı gibi açıldı. Oradan beynine binlerce rengin spermi yüzdü. Artık macunları, kına çiçeklerini, uzaklardaki tüccarların getirdiği özel kokuları kokladıkça aklından bin bir türlü şey geçiyordu. Tapınaklar, saraylar, kaleler, esrarengiz duvarlar, halılar, tablolar, mücevherler, içkiler, ikonalar, ilaçlar, boyalar, etler, tatlılar, şekerlemeler, ipekler, pamuklar, cevherler, parlak madenler, yiyecek, baharat, müzik aletleri, fil dişi hançerler, fil dişi bebekler, maskeler, çanlar, oymalar, heykeller, kendisinin 10 katı boyunda. Yırtıcı hayvanlar, leoparlar, tavus kuşları, maymunlar, beyaz filler, kulaklarında dövmeler, atlar, develer, prensler, mihraceler, fatihler, gezginler, haşmetli bıyıklarıyla Türkler ve o cenaze gününde kendisiyle dost olan yabancı kadar soluk tenli Yunanlılar. Şarkıcılar, fakirler, sihirbazlar, akrobatlar, peygamberler, bilginler, rahipler, deliler, bilgeler, ermişler, mistikler, hayalciler, fahişeler, dansözler, fanatikler, şairler, hırsızlar, savaşçılar, yılan oynatanlar, putperestler, geçit törenleri, idamlar, düğünler, baştan çıkarmalar, konserler, yeni dinler, garip felsefeler, ateşler, hastalıklar, sayılamayacak kadar korkunç şeylerin görkemi ve inanılmazlığı hep karşısında kıpırdanıyor, akıyor, sarsılıyor, karışıyor, boşalıyor, dönüyordu.